Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne eslagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kur'an'a dönüş programımızda bugün ikinci bölüm olarak Kur'an'a saygı, Kur'an'a tazim, Kur'an'a tazimi terk. Yani Kur'an ile ve Musaf ile alay etmenin, bunlara hakaret etmenin hükmüyle alakalı konuyu işleyeceğiz bugün inşallah. Alimler, Allah onlara rahmet etsin, Kur'an-ı Kerim'in terim anlamı hakkında birbirine yakın, başkalarından ayrıcı anlamlar zikretmişlerdir. Onu şöyle tarif etmişlerdir. Allah'ın Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olan, lafzı mucize, okunması ibadet olan, musaflarda yazılı olan ve tevatür ile nakledilen kelamıdır. Alimlerin genel olarak bu kayıtları zikretmekteki gayeleri tarif edileni sınırlamaktır. Zira tarif, tarif edilen şeye açık olarak delalet etmeli, ondan olmayan şeylerin bu anlama girmesine mani olmalıdır. Buna işte efradını cami, ağyarını mani derler. Alimlerin ıstılahında mushaf, Allah Teala'nın iki kapak arasında yazılı olan kelamıdır. Kur'an'ın tamamını kapsayan şeye mushaf denilmesi uygundur. Yahut bir hizb gibi az bir kısmı veya bundan daha az olup bazı sureleri ihtiva eden yaprak, levha veya yazılı parça da olsa örf olarak buna mushaf denilir. Yani üzerinde ayetlerin yazılı olduğu parçaya örfte mushaf denilmiştir. Kur'an hakkında da mushaf denilir. Zira o sahabelerin ellerinde ayrı ayrı bulunmaktayken bir araya getirilmiştir. Yine şöyle denilmiştir. Şüphesiz o özet olarak peygamberlerin kitaplarında ve sayfalarında olanları ayrıntısız olarak bir araya getirmiş ve içermiştir. Bu açıklamalar üzerine Kur'an ile mushaf arasındaki farkı anlayabilir ve şöyle diyebiliriz. Şüphesiz mushaf, Kur'an-ı Kerim'in yazılmış olan ve iki kapak arasında toplanmış halinin ismidir. El-Kur'an ise Allah Teala'nın musaflarda yazılı olan kelamının adıdır. Bütün Müslümanlar Allah Teala'nın kelamına saygı göstermek, onu yüceltmek, onu ayıp ve kusurlardan korumak gerektiği hususunda icma etmişlerdir. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Bu Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Allah Teala ezelden beri dilediği zaman konuşucu, yani mütekellim olma sıfatına sahiptir. Nitekim kitap ve sünnet buna delalet etmektedir. İslam alimleri de bu görüşü beyan etmişlerdir. Allah Teala'nın kelamıyla veya kitabıyla alay etmek yahut onun hürmetini ve saygınlığını düşürmeye kalkışmak hiç kimsenin tartışmadığı şekilde açık bir küfürdür. Allah Teala Tevbe suresi 65-66. Ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Onlara o tarz konuşmalarının sebebini sorsan dalmışız, oyalanıyorduk diyeceklerdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara de ki, siz Allah ile, ayetleriyle ve peygamberiyle alay mı ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin, zira siz imanınızdan sonra küfrettiniz. Bu Tevbe suresi 65-66. Ayetleri, malumunuz olduğu üzere, Kur'an okuyucusu olan, yani hafız sahabelerden bazılarıyla dalga geçen münafıklar hakkında nazil olmuştur. Onlar bu okuyucular, kurralar, yani kura Kur'an okuyucusu, Kur'an hafızı manasındadır. Bu kurralar çok yiyici kimselerdir. Savaşta da çok korkaktırlar deyip bu şekilde gülüşmüşlerdi. Bunun üzerine bu ayetler nazil oluyor ve onların küfre girdiklerini, yani Allah'ın kelamını ezberlemiş olan, Kur'an hafızı olan sahabelerle dalga geçtikleri için küfre girdiklerini belirten bu ayetler iniyor. Sonra bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özür de dileseler bu mazeretleri kendilerinden kabul edilmiyor ve Allah'ın şiarlarıyla, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulü ile alay etmenin açık bir küfür olduğu bu ayette ifade ediliyor. Bu ayet-i kerime Allah Teala ayetleri ve Resulü ile alay etmenin küfür olduğu hakkında delildir. Bunu helal sayıp saymamak arasında fark yoktur. Zikredilen şeylerle yalnızca alay etmek dahi Müslümanların alimlerinin icma ile dinden çıkarır. Şaka yoluyla veya eğlence için yapılması gibi alay etmenin hakikati kastedilmese dahi bu küfürdür. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Muhakkak ki kul ne içerdiğini anlamadan bir söz söyler de bu sebeple cehennemde doğu ile batı arasından daha uzak bir yere yuvarlanır. Yani kişi bilinçsizce bir söz söyler, bu sebeple cehennemde doğu ile batı arasından daha uzak bir yere yuvarlanır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sahabesi Bilal bin Haris el-Müzeni radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki biriniz ucunun nereye varacağını düşünmeden Allah'ın razı olacağı bir söz söyler de Allah bundan dolayı ona kendisiyle karşılaşacağı güne kadar rızasını yazar. Muhakkak biriniz nereye varacağını düşünmeden Allah'ı öfkelendiren bir söz söyler de Allah bundan dolayı ona kendisiyle karşılaşacağı güne kadar öfkesini yazar. Evet, bunları ilk okuduğumuz hadisi Müslim, ikincisini Tirmizi rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Zikredilen bu tehdit sadece bir söz hakkında olduğuna göre Allah Teala'nın sözleri hakkında alay eden kimsenin durumunu varın siz düşünün. Ümmet Yüce Kur'an ile veya bir ayet dahi olsa Kur'an'dan bir şey ile alay edenin kafir olacağında icma etmişlerdir. Bu icmayı açıkça nakledenler arasında Kadı İyaz, İmam Nevevi, Kadı İbni Ferhun el-Maliki de vardır. Allah onlara rahmet etsin. Kadı İyaz Rahimullah, Müslümanların Yüce Kur'an ile veya ondan bir şey ile alay edenin küfründe icma ettiklerini nakletmiş ve şöyle demiştir. Bil ki Kur'an'ı, Mushaf'ı veya ondan bir şeyi hafife alan yahut hakaret eden Müslümanların icma ile kafirdir. İmam Nevevi de şöyle der. Kur'an'ı veya ondan bir şeyi hafife alanın küfründe icma ettiler. Kadı İbni Ferhun el-Maliki Rahimullah da ilim ehlinin Kur'an'ı hafife alanın küfründe icma ettiklerini naklederek şöyle diyor. Kur'an'ı veya ondan bir şeyi hafife alan, Kur'an'ı veya ondan bir harfi inkar eden, onu yalanlayan veya bildiği halde onun reddettiği şeyi kabul eden veya onun kabul ettiği bir şeyi reddeden veya bu konularda şüphe eden kimse ilim ehlinin icma ile kafirdir. Yani Müslüman alimler bu konuda ittifak etmişlerdir. Hanefi fıkıh kitaplarından, fetva kitaplarından Fetavai Bezzaziye'de şöyle ifade edilmiştir. Kur'an'ı şaka veya oyun oynama konumuna sokmak küfürdür. Zira bu onu hafife almaktır. Cevahirül Fıkıh'ta da şöyle geçer. Kendisine Kur'an okumayacak mısın veya kıraati artırmayacak mısın denilen kimse doydum veya istemiyorum dese yahut Allah'ın kitabından bir ayet inkar etse ya da Kur'an'dan bir şeyi ayıplayan kimse kafir olur. Yine Fetavaz Zahiriye'de de Hanefi fıkıh kitaplarından Fetavaz Zahiriye'de şöyle deniliyor. Kur'an'dan bir ayeti eğlence olarak okuyan kafir olur. Bundan sonra Müslümanların alimlerinden Yüce Kur'an veya ondan bir şey ile kasten alay edilmesinin küfür olduğuna dair nakledilenler bunlardır. Yani bugün Kur'an öyle alay edilir hale gelmiştir ki bazen şarkıcıların dahi şarkı edinerek Kur'an'ı okuduklarına şahit oluyoruz. Veya enstrümanlar eşliğinde ki bunu bazıları da meali, Kur'an mealini seslendirirken fon olarak müzik veriyorlar. Bu da bu türdendir. Yine Kur'an'ı musiki makamlarına göre okumak. Bununla ilgili müstakil olarak ileride bir ders daha yapacağız inşallah. Yani Kur'an okuma adabı ile ilgili olarak. Burada kısaca buna işaret edelim. Kur'an'ı musiki makamlarına göre okumak da yine Kur'an'a yakışmayan bir tavırdır. Günümüzde en meşhur, en çok tutulan, en çok rağbet gören okuyucular da maalesef böyle musiki makamlarına göre okuyanlar olmakta. Abdüssamet gibi veyahut işte Abdurrahman Sadyen gibi fasıkların kıraatleriyle okunması daha çok talep edilir, rağbet edilir hale gelmiş ve bu adeta bir müzik, bir şarkı dinler gibi dinlenilir hale gelmiştir. Allah Teala'nın kelamıyla alay edenlerin uğrayacakları ceza hakkında şunları söyleyebiliriz. 20. asrın en büyük çirkinliklerinden birisi Kur'an ayetlerinin şarkı ve çalgı aletleri yoluyla müzik edinerek alay edilmesidir. Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların kalplerinde yüce değeri ve üstün konumu vardır. Onun saygınlığını hafife almak ve ondan bir şeyle alay etmek büyük bir suç ve günahtır. Allah Teala Tarık Suresi 13-14. Ayetlerinde mealen şöyle buyurmuştur. Kur'an, hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O şaka değildir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir şeyi eğlence, şarkı, raks veya müzik ritmi edinen herkes onu eğlence ve oyun edinmiş olur. Nitekim Allah kelamıyla ve ayetleriyle alay edenleri zelil edici bir azab ile tehdit etmiştir. Şöyle buyurulmuştur Câsiye Suresi 9. ayetinde. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alıyor. İşte bunlar için zelil edici bir azap vardır. Yine Allah Teala Câsiye Suresi 34-35. ayetlerinde onlara bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de sizi bugün unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Sizin için herhangi bir yardımcı da yoktur denilir. Bu azap sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatması sebebiyledir. O gün onlar oradan ne çıkarılırlar ne de onlardan Allah'ı hoşnut etmeleri istenir. Ayet-i kerimeleri hafife alan, onları şarkı, müzik ve oyun edinen herkesin hesaba çekilmesi gerekir. Eğer bunlar yapanlar hesaba çekilmezse, İslam'ın şiarlarını eğlence edinme, Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında ve Müslümanların kendisiyle iftihar ettikleri en yüce değerlere hakaret konusunda geniş bir kapı açılır. Musaf'la hakaret şekillerinden bazıları ise şunlardır. Birincisi, Musaf üzerine yaslanmak ve onu yastık edinmek. İlim ehlinden birçok kimse Musaf üzerine yaslanmanın haram olduğunu açıklamışlardır. Zira bunda onu küçümsemek ve saygısızlık vardır. Kurtubi tefsirinde ve Et-Tiskar adlı eserinde Hanbelilerden birçok kimselerin ve İbn Abdülkavi Rahimullah'ın bu görüşte olduğunu nakletmiştir. İbn Müflih Rahimullah da şöyle der. İbn Abdülkavi Mecmaül Bahreyn kitabında dedi ki, muhakkak ki musafa, hadis kitaplarına ve içinde Kur'an'dan bir şey bulunan şeye yaslanmak ittifakla haramdır. Musafı yastık edinmenin hükmü hakkında bu meselede alimlerin sözlerinden çıkan özet, hafife alma yoluyla musafı yastık edinmenin haram olduğu konusunda uyum içerisindedir. Hatta bazısı Kur'an'ı küçümseme kastıyla bunu yapanın dinden çıkacağını da açıkça söylemiştir. Ama küçümseme ve aşağılama kastı olmaksızın yastık edinmeye gelince, ilim ehli bunun hükmü hakkında haram, mekruh ve mübah olmak üzere üç farklı görüş belirtmişlerdir. Yastık edinmede tercih edilen görüş mutlak olarak haram olmasıdır. Zira yastık edinmede küçümseme şekli vardır. Zaruret hali bundan hariçtir. Çünkü zaruretler mahsurları mübah kılar. Nevevi, Zerkeşi, Heytemi, İbn-i Kudame ve başkaları bunlardan başka ilim ehli bunun haramlığını açıklamışlardır. Musaf'a hakaret etmenin ikinci şekli musafın telef edilmesi ve parçalanmasıdır. İlim ehli arasında musafın küçümseme yoluyla telef edilmesinin haram olduğu hususunda bir ihtilaf yoktur. Hatta bazıları bunu riddet yani dinden çıkma konularından bir başlık altında işlemişlerdir. Bundan Allah'a sığınırız. Telef edilmesi küçümseme yoluyla yapılmasa da ondan faydalanmak mümkün ise telef edilmesi caiz değildir. İbn Abdülhadi el-Hanbeli rahimullah gibi ilim ehlinden birçok kimse bunu açıkça söylemiştir. İbn Abdülhadi şöyle demiştir. Sahih musafın defnedilmesi ve yıkanarak silinmesi caiz değildir. Yani güzelce yazılmış, sahih bir şekilde yazılmış, güzelce harekelenmiş bir musafı yakmak, telef etmek caiz değildir. Fakat musafın telef edilmesinin caiz olduğu bazı durumlar vardır. Bunlar da çok eskimiş olup faydalanılamaz hale gelmişse, temizlenemeyecek kadar kirlenmişse, cahillerin ve sapıkların suistimallerinden korkulacak şeyler ona dahil olmuşsa, mesela çokça harf düşmeleri ve lahinler meydana gelmişse, ondan olmayan şeyler Kur'an'a girmişse veya İmam Musaf'a aykırı şekilde bazı değişmeler olmuşsa bunların telefi caizdir. Üçüncü şekil, mushafın helâ gibi yerlere sokulmasıdır. İlim ehli arasında zorunluluk olmaksızın mushafın helâ gibi yerlere sokulmasının haram olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Zira böyle yerlere zorunluluk olmaksızın mushaf sokmak, onu aşağılamak ve gösterilmesi gereken saygıyı göstermemektir. Evet, Allah ilim ehline rahmet etsin. Onların çoğunluğu zaruret olmadıkça mushaf ile helaya ve ihtiyaç giderilen yere girmenin haram olduğu görüşündedirler. Bu yerlerin binalarda olmasıyla dışarıda olması arasında da fark yoktur. Dördüncüsü, mushafın kabre sokulmasıdır. Birçok ilim ehli mushafın ölüyle beraber kabre defnedilmesinin haram olduğunu açıklamışlardır. Zira bu dinde bir bid'attir. Salih seleften bunu yaptıklarına dair bir şey nakledilmemiştir. Yine bu işte mushafın ölünün akıntılarıyla kirlenmesine maruz bırakılması söz konusudur. Nitekim ilim ehlinden bazısı mushafın ölüyle beraber kabre defnedilmesi halinde özellikle de o mushaftan faydalanılması mümkün ise sağlam bir şekilde çıkarılabilecekse ve ölünün avretinin açılmasından emin olunursa kabrin kazılarak mushafın oradan çıkarılması gerektiğine fetva vermişlerdir. Bazı alimler ölen kimsenin kendisiyle beraber kabre mushaf gömülmesine dair vasiyetinin gerçekleştirilmeyeceğine fetva vermişlerdir. Zira bunda Kur'an'ın küçümsenmesi ve kirlenmesi söz konusudur. Bu ise haram olan bir iştir. Beşinci şekil, mushaftan bir şeyin yutulmasıdır. Alimler, Allah onlara rahmet etsin, onların sözlerinden anlaşılan şu ki, bir kimsenin mushaftan bir şeyi şifa talebiyle veya başka bir amaçla yutması caiz değildir. Zira bu dinde bir bid'attir. Kitab-ı Mübin'i küçümsemektir. Bu iş mushaf parçasını karında pisliklerle karışmaya maruz bırakmaktır. Nitekim ilim ehlinden birçok kimse üzerinde Kur'an veya Allah Teala'nın ismi yazılı bulunan kağıtları yutmanın haram olduğunu açıklamıştır. Şafiilerden Heytemi, Er-Ramli ve El-Abbadi bunun haram olduğunu açıklayan alimlerdendir. Mushaf-ı hakaretin altıncı şekli mushaf ile teberrük etmek, bereket ummaktır. Mushaf ile teberrük, onu hiç okumaksızın eve, iş yerine veya arabaya koymaktır. Bu bidatlerden, mushafı küçümseyerek terk etmekten ve indirildiği gayeden başkası için kullanmaktan sayılır. Nitekim Ebu Umame radıyallahu anh'ten şöyle dedi rivayet edilmiştir. Kur'an'ı okuyun. Asılı olan şu mushaflar sizi aldatmasın. Muhakkak ki Allah Kur'an'ı kavramış bir kalbe ateşle azap etmez. Evet. El-Adab-ı Şerriye kitabında İbn-i Müfli, İbnül Cevzi rahimullah'tan şöyle naklediyor. Yanında mushaf bulunan kimsenin her gün ondan kolayına gelen ayetler okuması gerekir ki onu terk etmiş olmasın. Yani bir kimse yanında, evinde, iş yerinde, arabasında, dükkanında mushaf varsa her gün ondan kolayına gelen birkaç ayet olsun okumalı ki onu terk eden konumuna düşmesin. Evet, mushafa hakaretin yedinci şekli mushafı kirletmektir. Alimler arasında herhangi bir pislik ile mushafı kirletmenin haram olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Hatta bazı alimler tükürük, salya gibi temiz dahi olsa pis görülen bir şeyle mushafı kirletmenin helal olmadığını açıklamıştır. İlim ehlinden bazısı daha katı davranarak mushafı kirletme kastı olmasa da parmağını tükrüyle ıslatıp mushaf yaprağını çevirmeye dahi karşı çıkmıştır. Eğer kirletme kastı bulunursa zahir olan görüş alimler arasındaki uyuma göre tekfir sebebi dahi olabilir. Ebu'l-Vefa İbn Akil el-Hanbeli Rahimullah El-Funun adlı eserden aşağılamak amacıyla Kur'an'ı pislikle yazan kimsenin katlinin vacip olduğunu nakletmiştir. Sekizinci şekil mushafı çiğnemektir. Alimler Allah onlara rahmet etsin mushafı hafife alarak ayaklarını üzerine koyan kimsenin kafir olacağı hususunda ihtilaf etmemişlerdir. Bu riddet yani dinden çıkma konularından birisidir. Mushafın hürmetini, saygınlığını ortadan kalktığını düşündüren bir davranıştır. Aynı şekilde doğrudan mushafın üzerine oturmak da onu hafife almaktır. Mushafa basmak veya üzerine oturmak zorunda kalınmışsa mecbur kalan kimseden günahın kalktığına delalet eden umumi delillerle amel edilerek bunun küfür olmadığı ilim ehli tarafından açıklanmıştır. Kafirlerin Kur'an ile alay etmelerinin şekillerine, üsluplarına gelince şüphesiz Yüce Kur'an'a iman edip tabi olduktan sonra tazim etmek ve saygı göstermek müminlerin ahlakındandır. Bunun zıttı ise küfredenlerde gördüğümüz indirilmiş Kur'an'a ve gönderilmiş Resul'e karşı küçümseme, alay etme ve dalga geçmektir. O kafirler Yüce Kur'an ile alay etmelerinde çeşitli üsluplar kullanmaktadırlar. Bazen Kur'an'ı dinlemeleri esnasında alay ederek gülerler. Bazen vahyin zenginlerine ve büyüklerine indirilmemiş olmasına hayret ederler. Bazen Kur'an'ın uydurulmuş bir iftira ve öncekilerin masalları olduğunu iddia ederler. Bazen Yüce Kur'an ile alay ederek ve onu küçümseyerek aralarında kaş göz işaretleri yaparlar. Bütün bunlardan en büyüğü Allah ile, ayetleri ile ve Resulü ile ilgili fıkralar anlatarak eğlenmektir. Evet, Kur'an dinlerken alay edip gülüşmek kafirlerin bu üsluplarından, Kur'an'a saygı terk üsluplarından birisidir. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kureyş'in önderlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu dinlemeye gizlice geldiklerini ve fısıldaştıklarını haber vermiş ve şöyle buyurmuştur. İsra 47. ayetinde. Seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, gizli konuşurlarken de o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Ayet-i kerime kafirlerin Kur'an-ı Kerim'i nasıl karşıladıklarını açıklamaktadır. Onlar Kur'an'ı iman ederek değil, alay ederek dinliyor ve alay ederek karşılıyorlardı. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kafirlerin Yüce Kur'an'ı dinlerken büründükleri hali şöyle haber veriyor. Seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, gizli konuştuklarını biliyoruz. Yani seni dinledikleri vakti biliyoruz. Onlar ancak alay eder, dalga geçer bir şekilde dinliyorlar. Yine onların kendi aralarında fısıldaştıkları zaman da ne söylediklerini biliyoruz. Şüphesiz onlar seninle alay ediyorlar. Onlara yapılan bu tehdit Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi teselli edecek kadardır. Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz sözleri alay etmenin açıklamasıdır. Zemahşeri ne maksatla dinlediklerini ifadesi hakkında seninle ve Kur'an ile alay etmek maksadıyla seni dinliyorlardı demiştir. İbn-i Cüzey ne maksatla dinlediklerini biliyoruz ayeti hakkında şöyle der. Onlar Kur'an'ı alay etmek maksadıyla dinliyorlardı. Özetle onlar Kur'an'ı alay eder bir halde küçümseyerek ve dalga geçerek dinliyorlardı. Onları dinledikleri Kur'an'dan faydalanmaktan engelleyen şey budur. Zira maksatları çirkin idi. Doğruya yönlenmek ve hakkı kabul etmek için dinlememişlerdi. Kim bu durumda olursa dinlediklerinden faydalanamaz. Diğer bir üslupları Kur'an'a gülmektir. Allah Teala Necm suresi 59-60. Ayetlerinde kafirleri azarlayarak ve karşı çıkarak şöyle buyurmuştur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Bu ayet-i kerime yine kafirlerin Kur'an-ı Kerim'i dinlerken şaşırdıklarını ve karşı çıktıklarını, alay ederek ve dalga geçerek güldüklerini açıklıyor. Ebu Suud Rahimullah gülüyorsunuz ifadesi hakkında alay ederek gülüyorsunuz. Halbuki bu durumdan en uzak olan şey odur. Yani alay edilmekten en uzak olan şey, gülünmekten en uzak olan şey Allah'ın kitabıdır demiştir. Kur'an'ı dinlerken ağlamanız gerekirken bunu terk ettiniz ve aksini yaptınız. Burada delil olan kısım Allah Teala en üstün, en faziletli ve en şerefli kelam olmasına rağmen onların Kur'an ile alay etmelerine, ona şaşırmalarına ve gülmelerine karşı çıkmıştır. Hatta ondan nefislerin etkilenmesi, kalplerin yumuşaması, gözlerin ağlaması, emir ve yasaklarının dinlenilmesi, vaat ve tehditlerinden nasihat alınması, doğru ve güzel haberlerine yönelmesi gerekirken onlar böyle yapmışlardır. Vahyin kendilerine inmediğine şaşırmaları. Allah Azze ve Celle Mekke kafirlerinin Allah Teala'nın peygamberliği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tahsis etmesini ve Kur'an'ın kendilerinden birine değil de ona indirilmesini inkar ettiklerini zikreder. Allah onların alay ederek ve kıskançlıkla ne söylediklerini şöyle naklediyor. Kur'an aramızdan Muhammed'e mi indirilmeliydi? Sa'd suresi 8. ayet. Buradaki soru inkar içindir. Takdiri anlamı şöyledir. Bu nasıl olur? Halbuki önder ve şerefli olanlar bizleriz. Bu inkarın kaynağı Kur'an'ı yalanlamak, onunla ve Kur'an'ın kendisine indirildiği kimseyle alay etmektir. Nitekim
Allah Teala aziz kitabının başka bir yerinde onların bu konuda Kur'an-ı Kerim'i yalanladıklarını ve onunla alay ettiklerini gösteren sözlerini naklederek şöyle buyurmuştur. Ve yine demişlerdir ki, bu Kur'an iki şehirden büyük bir adama indirilemez miydi? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz dünya hayatında onların geçimlerini kendi aralarında taksim ettik, bazılarını derece yönünden, bazılarından üstün kıldık. Zuhruf suresi 31-32. ayettir. Bu ayette geçen iki şehirden maksat Mekke ve Taif şehirleridir. İki adam da, bu iki şehirdeki iki adam da Mekke'de El-Velid bin Mughira ve Taif'te Urve bin Mesud Es-Sakafi idi. Mallarının çokluğundan dolayı bu ikisinin peygamberliğe daha layık olduğunu iddia ediyorlardı. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar sözündeki soru hemzesi, onlara karşı çıkmak, peygamberliğin takdiri konusunda onların cahilliklerini, itirazlarının ve alay etmelerinin yersizliğini bildirmek içindir. Ayet-i kerimede onların arzularının uyulmaya layık olmadığına delil vardır. Zira Kur'an şayet bahsedilen iki adamdan birine indirilseydi, ki o ikisinden biri putlara tapan bir kafir idi, bundan daha büyük bir fesat olamazdı. Kulların geçimleri ve dünyalık rızıkları Allah Teala'nın elinde olduğuna ve kullar arasında hikmetine göre taksim eden Allah Azze ve Celle olduğuna göre, dini rahmetin en üstünü olan nübüvvet ve risaleti taksim etmeye de en layık olan odur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin değer bakımından en büyükleri, övünç bakımından en üstünleri, akıl bakımından en mükemmelleri, ilim bakımından en iyileri, ahlakı en mükemmel olanları, merhameti en bol olanları, en doğru yolda olanları, en çok sakınanları, en güzel görüşe, azime ve tahammüle sahip olanları olduğu bilinmesine rağmen Kur'an ile alay ettiler ve onu yalanladılar. Bu düşük karalamayı yaptıkları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme de haset ettiler. Kur'an'ın uydurulmuş bir iftira ve öncekilerin masalları olduğunu iddia etmelerine gelince, Furkan suresi 4. ayetinde onların kinlerinin şiddetlenip zalimlerin ikna edici bir şekilde reddedilmekten aciz kaldıkları zaman, bu kimseler Kur'an'ı reddetmekten aciz kaldıkları zaman bunu uydurma olarak nitelediler ve şöyle dediler. Küfredenler ise bu Kur'an onun uydurduğu, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Bu yalanda ona başka kimseler de yardım ettiler demişler ve böylece en büyük haksızlık ve yalan ile ortaya çıkmışlardır. Furkan suresi 4. ayet. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede kafirlerin küfürlerini ve yalanlamalarını Kur'an ile ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmelerini zikretmiştir. Bu ayette geçen ifk kelimesi yalan demektir. İftira haberler uydurmaktır. Yani kasten yalan uydurmaktır. Onlar ona başka kimseler de yardım ettiler sözleriyle Yahudilerden diğer bir kavmi kastetmektedirler. Kur'an'ın uydurma olduğunu söyleyerek bu kafirce alay etmelerindeki gayeleri şu iki durumdan birini gösteriyor. Bir kısmını kendiliğinden uydurmuş, bir kısmında da ona bir topluluk, bir kavim yardım etmiştir. Onlar bununla yetinmediler, bilakis öncekinden aşağı kalmayan bir küfürle başka bir alay eklediler. Ve yine demişlerdir ki, Kur'an başkasına yazdırıp ezberlemesi için sabah akşam kendisine okunan evvelkilerin masallarıdır. Bu da Furkan suresi 5. ayet. Burada geçen esatir kelimesi, ustura kelimesinin çoğuludur. Bu da satırlara geçmiş kıssa demektir. Yani efsane derler. Onların bunu söylemekteki gayeleri, Kur'an'ın öncekilerin kıssaları ve masalları olduğudur. El-iktitap, yazmak anlamındaki kitabetin iftial babıdır. Yazdırmak demektir. Onların yazdırmak sözleri, yazmak için görevlendirmek demektir. Yani kendisi için onun yazılmasını, yani nakledilmesini istedi. Burada yazdırma fiili mecazen ona isnat edilmiştir. Zira sebep olan odur. Bunun delili herkesin bildiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin okuma yazma bilmiyor olmasıdır. Kafirlerin kendisine okunan sözleri de bu yüzdendir. Zira kendisi onu yazmış olsa elbette kendisi okurdu. Bu durumda anlam onu nüshalara yazdırdı demek olur. Onların sabah akşam sözleriyle kastları, yani gündüzün iki ucunda ona okunuyor demektir. Bu masalları çokça dinleyip alma konusunda bir kinayedir. Hangi alay bundan daha büyük ve bundan daha şiddetli olabilir? Bu kafirce ve alaycı sözde çeşitli maksatlar vardır. Bunlardan birisi, insanların en iyisi ve en doğru sözcüsü olan Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanla itham etmektir. Bu büyük bir cürettir. Bir diğeri, sözlerin en doğrusu, en değerlisi ve en yücesi olan bu Kur'an'ın uydurulmuş bir iftira olduğunu haber vermektir. Bir diğeri, bu iddia onların da aynısını getirmeye güç getirebilmelerini ve her açıdan eksik olan mahlukun, her açıdan kamil olan yaratıcıya sıfatlarından biri olan kelam sıfatında benzemesini gerektirir. Bir diğeri, Resul'ün durumu bilinmekteydi. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi insanların en iyi tanıyanıydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazı yazmaz ve kendilerine yazdıracağı kimselerle bir araya gelmezdi. Onlar böyle iddia ettiler. Evet, Allah Azze ve Celle bu tür iddialara kitabında çeşitli yerlerde cevaplar vermiş ve meydan okumuştur. Şayet bunun uydurduğunu söylüyorsanız, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uydurduğunu söylüyorsanız, insanlarınız da cinleriniz de toplansın, onun bir ayeti gibi bir ayet getirsin haydi. Bundan aciz kalmışlardır. Evet, alay etmek amacıyla vücut organlarını kullanmaları hakkında zikredilenlere gelince, Allah Teala Tevbe Suresi 127. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bir sure indirildiği zaman birbirlerine bakarlar. Sizi birisi görüyor mu derler. Sonra da çekip giderler. Bunlar anlamayan bir güruh olmalar dolayısıyla Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Bu organları Allah Teala insanda kendisine kulluk için ve insanın Rabbine nimetlerinden dolayı şükretmesi için yaratmıştır. Lakin insan küfredince bu organları Allah Teala'ya isyan ve onun diniyle alay etmek için kullanır. Ayet-i Kerime bize münafıkların Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir sure indirildiği zaman sergiledikleri manzarayı sunmaktadır. O münafıklar birbirlerine bakışıyor, Kur'an ile alay ederek ve onu küçümseyerek göz kırpıyorlardı. Sanki onlar o sureyi işittiklerinde acı çekiyor ve sıkılıyorlar, mescitten çıkmak istiyorlardı. Onlar Kur'an'ı dinlemeye sabredemiyorlardı. Kur'an ile alay ederek gülmek kendilerine galip geliyor, durumlarının müminler arasında ortaya çıkmasından da korkuyorlardı. Bu yüzden aralarında fısıldaşıyorlardı. Sizi birisi görüyor mu? Yani alay edişinizi ve göz kırpmanızı birisi görüp Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyor mu demektir bu. Burada delil olan kısım Allah Teala'nın birbirlerine bakarlar sözüdür. Sanki onlar gözleriyle ve bakışlarıyla alay ederek konuşuyorlardı. Zemahşeri birbirlerine bakarlar sözü hakkında şöyle der. Vahyi inkar ederek ve onunla alay ederek gözlerini kırpıyorlardı. Evet, Allah ve ayetleri hakkında fıkra anlatmalarına gelince Tevbe suresi 65-66. ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onlara o tarz konuşmalarının sebebini sorsan dalmış oyalanıyorduk diyeceklerdir. De ki, siz Allah ile, ayetleriyle ve peygamberiyle alay mı ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin. Zira siz imanınızdan sonra küfrettiniz. İçinizden bir zümreyi affetsek bile suçlu olmalar dolayısıyla bir zümreye de azap ederiz. Bu ayetler daha önce de geçtiği gibi Tebük gazvesinde nazil olma sebebi hakkında çeşitli rivayetler gelmiştir. Bunlardan birisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunan münafıklardan birinin şu Kur'an okuyucularımız kadar çok yiyen, onlar kadar dilleri yalan söyleyen ve karşılaşmada yani düşmanla çarpışmada onlar kadar korkak kimse görmedik demesidir. Allah Resulü, Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme münafıklara ve Tebük savaşında kendileriyle beraber bulunanlara Kur'an ile alay etmeleri hakkında sorsa mazeret sunarak şöyle diyeceklerini haber veriyor. Dalmış oyalanıyorduk. Yani alay etmek istemedik. Dinlenmek için söze dalmış eğleniyorduk diyecekler. Allah Teala alay edilmeye uygun olmayan şeyle alay etmelerinden dolayı onları kınamış ve Allah ile, ayetleriyle ve Resulü ile mi alay ediyordunuz buyurmuştur. Buradaki soru azarlama ve kınama içindir. Bu mazeretleri kabul edilmemiştir. Çünkü onlar bu konuda yalan söylemişlerdir. Böylece alay edişlerini itiraf konumuna indirilmişler. Bu çirkin suçtan dolayı kınanmışlardır. Bu yüzden de bu yalan mazeretleri onlardan kabul edilmemiştir. Evet, Kur'an ile alay etmenin sonucu da Allah Teala boşuna özür dilemeyin, zira siz imanınızdan sonra küfrettiniz buyurmuştur. Begâb-ı Rahimullah diyor ki, eğer nasıl oluyor da imanınızdan sonra küfrettiniz deniliyor, halbuki onlar iman etmiş değillerdi denilirse, çünkü bunlar münafıklardı. Yani bunlar zaten iman etmemişti. Siz imanınızdan sonra küfrettiniz hitabı geliyor Kur'an ile alay etmeleri üzerine. Begâb-ı şöyle cevap veriyor. Bunun anlamı iman ettiğinizi ortaya koyduktan sonra küfrü ortaya koydunuz demektir. Yani biz iman ve İslam tarifini yaparken ne dedik? İslam kişinin azalarıyla Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yasaklarından kaçınması. İman ise kalbin üzerine düşen, işte Allah'a iman, meleklerine iman, peygamberlerine iman gibi akideye dair hususlardır. Şimdi münafıklarda bu akide şubesi yok. Onlar kalpleri inanmadığı halde biz inandık diyen kimselerdir. Yani işte buradaki hitap şu. Siz imanınızdan sonra küfrettiniz. Yani iman ettiğinizi iddia ettikten sonra amellerinizle küfrünüzü ortaya koydunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Böylece Kur'an ile alay etmenin, Allah ile, Resulü ile, onun ayetleriyle alay etmenin ameli bir, fiili bir küfür olduğu açıkça anlaşılıyor buradan. İbnül Arabi rahimeullah şöyle demiştir. Söyledikleri sözler ister ciddi olsun, ister şaka olsun, her iki durumda da küfürdür. Zira küfür konusunda şaka küfürdür. Bu konuda ümmet arasında görüş ayrılığı yoktur. Yani küfür olan konularda şaka olmaz. Bir kimse ben Hristiyanım dese, şakadan söylese veya Müslümanlara ait bir şey değildir ama tiyatro, film gibi şeyler biliyorsunuz kafirleri taklitten ibarettir. Takliden, tiyatro oynamak için, film oynamak için ben Hristiyanım dese, papaz kılına girse o kimse kafir olur. Bunlarda şaka yoktur. Bunlar küfürdür. Bunda şaka kurtarmaz. Birisi dalgadan böyle demek ki demokratım dese, laikim dese bu kimse kafir olur. Yani aynı. Kim İslam'dan başka bir dine nispet ederse kendisini o dediği gibi ister şaka söylesin ister. Şimdi Alevi sözü muhtemel manalı bir söz. Bazen çünkü Ali radıyallahu anh'a sövmek manasında kullanılan bir söz. Çünkü Ehl-i Beyt'e de Alevi denmiş eskiden beri. İmam Şafii şöyle demiştir. Şayet Ali radıyallahu anh'ı ve Ehl-i Beyt'i sevmek Şiilikse ben de Şiiyim diyor. Yani burada kastettiği onların dininde olması değil. Belli bir şartla bağlı olarak söylüyor. Tabii Alevilere yaltaklık için söyleyenler var. Bir tane Ankara'da şeyh var. Burada bilenler bilir. Dünya Ehl-i Beyt Vakfı programına katılarak orada semah yapılıyor Aleviler tarafından. Bunlar da seyrediyor. Çıkıyor. İşte ben ehli sünnet bir anne babadan doğdum ama kendim Aleviyim deyip yaltaklanacak kadar bu meseleleri kullanıyorlar. Bırakın Alevilik gibi nispeleri. Bir kimsenin işte Rıfaiyim, Hanefiyim, Şafiiyim, Nakşibendiyim buna benzer nispeler kullanması bile doğru değildir. Sahabeler arasında mesela İbn Abbas radıyallahu anh'a soruyorlar. Sen Ali'den taraf mısın, Muaviye'den taraf mısın? Yani Emevi misin, Alevi misin diyorlar. Ben diyor Muhammediyim diyor. Yani Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir tane dinle gönderdi. Ben Muhammediyim diyor. Yani Müslümanların başka bir isim almaması gerekir. Nitekim geçtiğimiz haftaki dersimizde hatırlayacağınız üzere Allah Azze ve Celle En'am suresi 159. ayetinde böyle buyuruyor. Dinlerini fırka fırka, dinlerinde fırka fırka bölünen, gruplara ayrılan, ihtilafa düşen kimselerle senin hiçbir alakan yoktur. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle buyuruyor. Yani ehli kitap dinlerini fırka fırka böldüler. Mezheplere, tarikatlara böldüler. Yahudiler ve Hristiyanlar. Bu ümmetin de onlara benzememesi emrediliyor. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler ve Hristiyanlar keler deliğine dahi girmiş olsa bu ümmetten de girenler olacak diyor. Onları takip edeceksiniz diyor. Bu ümmetin böyle bir duruma düşeceğini bildiriyor. Onlardan hatta birisi sokak ortasında zina etmişse bu ümmetten de birisi bunu yapacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bize şu vazifeyi yüklüyor. Cahiliye halkının, küfür ehlinin, İslam'dan öncekilerin durumunu bilmek ve bunlardan sakınmamız gerekiyor. İşte Allah Azze ve Celle kitabında kendilerini fırkalara ayıran, gruplara bölen, gruplara nispet eden, Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği dinden başka bir dine nispet eden kimselerden beri olmamızı emrediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da senin hiçbir konuda onlarla bir alakan yoktur buyurarak tam bir teberri çizgisi çiziyor. Yani bunlar ancak ümmet içerisinde bölünmeye sebep olur. Yani düşünün, Allah'ın bir emri bugün söz konusu edildiğinde, Allah Resulü böyle buyuruyor dediğinde, işte bu bizim mezhebimizde böyle değil diyerek karşı çıkıyorlar. Bakın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına açıkça bir muhalefettir bu. Hanefi mezhebi geliyor, bizim mezhebimizde bu böyle değil diyor, Allah Resulüne muhalefet ediyor. Şafii geliyor başka bir yerde. Bakın, bu mezhepleşmeler bu hale getirmiştir. Şimdi alimlere baktığımız zaman hepsi üzerine düşeni yapmış. Emaneti eda etmişler ve şunu demişler. Size Allah Resulü'nden bir hadis ulaştığı zaman benim görüşümü duvara çalın ve o hadisle amel edin. Bizim görüşümüz hadise aykırı olursa hayatımızda da vefatımızdan sonra da biz bu görüşten dönüyoruz diye.
Peki o zaman niye ayrı ayrı fetva vermişler? Başkası yani biri abdestten, abdestin bozulma şeklinde başka alim öyle yapmış, başkası öyle söylemiş.
Evet.
Peki bunlar Kur'an ve sünnet bilimini bilen insanlar.
Şimdi Allah Azze ve Celle her Müslümana gücünün yettiği kadar dininde gayret etmesini, içtihad etmesini farz kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hakim içtihad ettiği zaman isabet ederse ona iki ecir vardır. İsabet edemezse, hata ederse ona bir ecir vardır buyuruyor. Bu hata ettiğinden dolayı değildir. İsabet edenin iki ecir alması, birincisi içtihad ettiğinden, yani Allah'ın hükmünü öğrenmek için gayret gösterdiğinden dolayı. Birinci ecir buradan. İkinci ecir isabet etmesinden dolayı. İsabet etmeyen ise içtihad etmiş, üzerine düşeni yapmış, samimi olmuş, ihlaslı davranmış, gayret göstermiş. Bunun ecrini alıyor. Bir ecir bu. Ama isabet edemediğinden dolayı bundan günahı affediliyor. Hatasından dolayı günahı affediliyor. Şimdi içtihad edenler bu şekilde olunca, şimdi A şahsı içtihad etti, helaldir dedi. B şahsı içtihad etti, haramdır dedi. Şimdi başkalarına, yani ben işte Seyfullah olarak A imamına ve B imamına muhatapım şimdi. Birisi içtihad etmiş, birisi isabet etmiş. Birisi hata etmiş, birisi isabet etmiş. İkisinin de isabet etmiş olması mümkün değil. Çünkü birisi helal diyor, birisi haram diyor. Birisi şu abdesti bozar diyor, birisi bozmaz diyor. Yani ikisinden birisine göre abdest geçersiz. Yani burada ikisinin de isabet ettiğini söylemek imkansızdır. Bu Allah'ın dinine iftiradır. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresi 82. ayetinde şayet o Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı onda ihtilaf bulurdunuz diyor. Dinde çelişki yok. Kitap ve sahih sünnette çelişki yok. Ama insanların içtihatlarında hata olabilir. Nasıl? Sana ulaşan hadis bana ulaşmamış olabilir. Veya sana aynı hadis ulaşmıştır da zayıf bir yoldan ulaşmıştır. Sen onun sahih olduğunu bilememişsin, zayıf olduğu için onunla amel etmemişsin, ona aykırı bir hüküm vermişsin. Kur'an'ın zahiriyle hüküm vermişsin. Mesela İmam Şafii'nin hükmüne bakın. Evlâ meslumun nisa diyor ayette. Yani kadınlara dokunduğunuz zaman, Arap dilinde lemese dokunmak demek. Yani mücerret dokunmak anlaşılır. İmam Şafii burada kadına dokunmak abdest bozar derken haklı. Ayetin zahiri bakımından. Ama biz bir takım hadislere muhatabız ki bu hadisler bize ulaştıktan sonra artık İmam Şafii'nin görüşüyle amel edemeyiz. Neden? Çünkü bu hadiste Allah'ın neyi kastettiğini açıklanıyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki lemese cimadan kinayedir. Yani kişi eşiyle cima ettiği zaman ona gusül gerekir. Yani, lemese budur. Tabii insanların anlayışında. Şimdi biz her birimiz Kur'an ve sünnete muhatabız. Tabii. Alimler Kur'an ve sünnete yönlendirmişler. Ve bütün alimler şunda icma etmiş. Her Müslüman Kur'an ve sünnete yönelmek zorundadır. Bunda icma var.
İşte bunu bilmeleri lazım toplum.
Evet. Yani asıl olan, delil olan budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da iki şey bıraktım. Şayet bu ikisine sımsıkı sarılırsanız asla sapıklığa düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor. Yani üçüncü bir şey yok. Kim üçüncü bir şey edinirse bu ikisine olan bağlılığı gevşer. Evet. İbnül Arabi Rahimullah şöyle diyordu. Söyledikleri sözler ister ciddi olsun ister şaka olsun her iki durumda da küfürdür. Yani Kur'an ile alay etmek. Zira küfür konusunda şaka küfürdür. Bu konuda ümmet arasında görüş ayrılığı yoktur. Gerçek, hak ve ilmin kardeşidir. Şaka ise batılın ve cahilliğin kardeşidir. İbnül Cevzi Rahimullah da şu sözleriyle bunu destekler. Bu küfür kelimesi ortaya konduğu zaman ciddi olmasıyla oyun için olması arasında fark olmadığına delalet ediyor. Bu ayet-i kerimelerde özellikle Allah Teala'nın dini hakkında tuzak kurulmasıyla ve Allah'la, ayetleriyle ve Resulü'yle alay edilmesine sevinen kimsenin bu sevincinin Allah Teala tarafından gerçek durumunun ortaya çıkarılması olduğuna ve o kimsenin şiddetli bir cezaya uğrayacağına delil vardır. Allah'ın kitabıyla ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabit bir sünnetiyle alay eden, dalga geçen veya onu eksik bulan Yüce Allah'a kafir olmuştur. Büyük de olsa her günahtan tevbe kabul edilir. Yani bunlardan tevbe etmek gerekir. Allah Azze ve Celle izin verirse yarınki dersimizde de Kur'an'a iman etmek, Kur'an'a imanı terk etmek, yani inkar etmek, Kur'an'ı yalanlamak, bunun şubeleri ve mahiyetiyle alakalı olacak inşallah. Buraya kadar anlamadığınız, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Amin cümlemizde. Evet, bu caiz değil. Yani yastık edinilmesi, üzerine oturulması, basılması, bunun gibi hakaret edilir konuma düşürülmesi caiz değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin tazim edilmesi gereken şiarlarından.
Sünnette gafiller öldürürler.
Cehaletten ileri geliyor.
Muska takıyorlar hocam. Muskayla tuvalete falan giriyorlar.
Şimdi burada muska takmanın kendisi şirk. Dolayısıyla bununla helaya girmek hakkında mesela şöyle demişler. İşte üstü deriyle su geçmeyecek şekilde kılıflanmışsa bunda bir sakınca olmaz. Ama bu sorunu şu manada ele alırsak mesela cep boyu Kur'an-ı Kerimler var. İlim ehli buna şey demişler. İşte deriden fermuarlı, kılıflı ise bu cepte olduğu takdirde bir kimse tuvalete girse bu hakaret anlamı taşımaz. İlim ehli bu şekilde değerlendirmişler mesela. Efendim?
Yatarak
Kur'an-ı Kerim okunabilir, dinlenebilir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetinde اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ diyerek müminlerin sıfatını onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatar bir haldeyken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler buyuruyor.
Ama oradaki yatmayı şey yapmış hocam, yani üzeri diye özellikle belirtmiş.
Evet.
Sırt üstü yatarak okusak.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'yi her halinde zikrederdi. Yani ister temiz halinde, ister abdestsiz halinde, ister cünüp halinde, ister otururken, ister yatarken her halinde zikrederdi. Fakat şu mekruhtur. Abdestsiz Kur'an okumak, abdestsiz Allah'ı zikretmek mekruhtur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine selam veren bir kimseyi ancak teyemmüm ediyor toprakla ve ondan sonra diyor ki selam Allah'ın isimlerindendir. Ben Rabbimin adını abdestsiz olarak zikretmeyi hoş görmedim. Yani bundan ikrah ettim. Yani bu tenzihi bir mekruhtur. Hoş olmayan bir şeydir. Faziletli olanı terk etmektir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'e saygı için abdestli okumak müstehaptır.
Abdestsiz alınması gibi şeyler çok mesela.
Yani abdestsiz almak cünüp bir vaziyette dahi olsa Kur'an okumak caizdir. Ancak kerahatle birlikte. Asıl olan Kur'an'a saygı için abdest alarak kıbleye çökerek bir huşu ile okumak. Yoksa caiz olma boyutunda kişi yatarak da her halükarda insan Kur'an'ı okuyabilir. Allah'ı zikredebilir. Ayşe radıyallahu anh'ın bu hadisinden dolayı.
Burada yasaklama var da onun için yani hep böyle diyorlar. Yasaktır işte abdest alamaz, okuyamaz.
Yani kitap ve sünnette buna dair hiçbir yasak yok. Yani ne cünübün ne abdestsiz kimsenin Kur'an'a dokunmasını engelleyen, yasaklayan bir nas yok. Fakat az önce söylediğimiz hadis gereği abdestli olarak okumak müstehaptır. Faziletli olan mı? Evet, Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk.